Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Gönül İkliminden İnciler bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Cennete Layık Bir Evlat Yetiştirebilmek başlıklı yazısını paylaşacağız. Gönül meyvesi olarak anne babaya ihsan edilen çocuklar cennete layık bir safiyette doğarlar. Onların selametle tekrar cennet yurduna varabilmesi için maddi ve manevi terbiyelerinin büyük bir itinayla yapılması şarttır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocukların güzel yetiştirilmesi hususunda son derece hassasiyet göstermiş ve ümmetine de şöyle emir buyurmuştur. Çocuklarınıza ikramda bulunun, onlara güzel bir terbiye verin. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. Anne babaya ilahi bir emanet olan yavrular, bir nevi üzerinde hiçbir leke bulunmayan bembeyaz bir sayfa gibidir. O beyaz sayfaya fazilet destanları yazmak ebeveynlerin en mühim vazifesidir. Veyahut evlatlarımız bir gül fidanı gibidir ki güzel yetişmeleri için gayret gösterdiğimizde etrafa daima güzel raihalar saçarlar. Lakin layıkıyla ilgilenmezsek dokunana zarar veren bir diken haline gelirler. Bu sebeple küçük yaşta alınan terbiye çok mühimdir. Ecdadımız ağaç yaşken eğilir demişlerdir. Zira çocuğun küçük yaşlarda aldığı eğitim adeta taşa yazılan yazılar gibi kalıcı ve ömürlük olur. Çocuklukta sağlam terbiye edilen karakterler büyüdüklerinde menfi temayüllerin rüzgarlarında savrulmazlar. Bu sağlam terbiye için dikkat edilmesi gereken hususların başında çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarını Cenab-ı Hakk'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetiyle doldurmak, onları İslam'ın telkin ettiği güzel ahlakla yetiştirmek gelmektedir. Bu hususta gösterilecek en küçük ihmal dahi Allah korusun ileride büyük pişmanlıklara dönüşebilir. Şunu da ifade edelim ki çocuklara gösterilecek şefkat ve merhamet hayatı sadece bu dünyadan ibaretmiş gibi göstermek, onların karınlarını doyurup güzel elbiseler giydirmek, nefislerini eğlendirmek, ten rahatlarını temin etmek değildir. Bilakis asıl şefkat ve merhamet onların ebedi istikballerini bir azap faslı olmaktan kurtarıp sonsuz bir saadet baharı kılacak manevi değerleri geç kalmadan şahsiyetlerine kazandırmak ve öncelikle onların ruhlarını doyurmaktır. Bunun için ciddiyetle emek sarf etmek ve fedakarlık göstermek zaruridir. Yavrularımızın terbiyesinde dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da onların sözden ziyade bizden gördüklerini bir nevi fotokopi çeker gibi kopyaladıkları hakikatini unutmamaktır. Yani çocuklarımız emir sigasıyla söylenen sözlerden ziyade halimiz ve şahsiyetimizle ortaya koyduğumuz örnek bir yaşayışla kemale ererler. Meşhur hikayedir. Anne yengeç yavrusuna, "Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum, düzgün yürüsene" der. Yavru yengeçse şu karşılığı verir: "Peki anne, önce sen önümde düzgünce yürü, ben seni takip ederim." Çocukların terbiyesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da adalete riayet etmektir. Bilhassa da kardeşler arasında müsavata, eşitliğe riayet, aile, saadet ve huzuru için elzemdir. Aksi takdirde evlatlar arasında kin, haset ve kıskançlık meydana gelir ki bu da aile huzurunu mahveder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hassas konuya şu beyanlarıyla dikkat çekmişlerdir. "Allah'tan sakının ve çocuklarınız arasında adil olun." Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan bir adamla oturuyordu. Yanlarına bu adamın oğlu geldi. Adam oğlunu öpüp bağrına bastı ve yanına oturttu. Birazdan da kızı çıka geldi. Adam kızını öpmeden ve bağrına basmadan elinden tutup yanına oturttu. Merhamet ummanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen bu duruma müdahale ederek şöyle buyurdu. adil davransaydın senin için daha hayırlı olurdu. Öpüp kucaklama konusunda bile olsa çocuklarınızı birbirine eşit tutun. Evlatlar arasında adaleti gözetmek hususundaki diğer bir hadiseyi de Numan bin Beşir şöyle naklediyor. Babam beni Resulullah'a götürdü ve ben sahip olduğum bir köleyi bu oğluma verdim dedi. Bunun üzerine Resulullah buna verdiğini diğer çocuklarına da verdin mi diye sordu. Babam hayır vermedim dedi. Bunu duyan Resulullah Efendimiz hemen o halde yaptığın hibeden dön buyurdu. Diğer bir rivayete göre Resulullah Efendimiz bu bağışına benden başkasını şahit göster buyurdu ve muhatabının bu konudaki idrakini daha da pekiştirmek için çocuklarının sana iyilik yapmada eşit olmaları seni sevindirir mi diye sordu. Beşir elbette sevindirir cevabını verdi. O halde sen de böyle yapma, onlar arasında eşit davran buyurdu. Zira anne babaların kardeşler arasında bilerek veya farkında olmayarak ayrım yapmasının ne gibi menfi neticelere sebebiyet vereceğini ayet-i kerimelerden şöyle öğreniyoruz. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, Yusuf'la kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanlışlık içindedir. Aralarında dediler ki, Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek salih kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan biri onu alsın götürsün dedi. Zira Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'ta kendi hususiyetlerini görünce ona diğer çocuklarından daha fazla meyletmişti. Bu da diğer kardeşlerinin haset girdabına düşmelerine ve ayet-i kerimede ifade buyurulan yanlışa sürüklenmelerine sebep olmuştu. Şunu unutmayalım ki nasıl beş parmağın beşi de bir değilse anne babalara ihsan edilen evlatlar da farklı farklı istidatlarda yaratılmıştır. Mühim olan onların istidatlarını hayra yönlendirebilmek ve güzel bir şahsiyet olarak yetişmelerini sağlayabilmektir. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadının aile ve toplumdaki ehemmiyetine binaen kız çocuklarına daha hususi bir itina gösterilmesini arzu etmiştir. Nitekim bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kızı Fatıma'nın evinde bulunuyordu. Bu sırada Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin kendisinden su istedi. Efendimiz önce Hazreti Hasan'a su verdi. Fatıma validemiz Efendimizin Hazreti Hasan'ı daha çok sevdiği kanaatine vardı. Resulullah Efendimiz ise hayır, ilk önce Hasan su istedi buyurdu. Sonra da sözlerine şöyle devam etti. İkram ve ihsanlarınızla çocuklarınıza eşit muamelede bulunun. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım. Kız çocukları istikbalde kurulacak aile yuvalarının temel taşıdır. Onlar evin düzenini sağlayacak, gelecek nesillerde daha ziyade onların eliyle terbiye olacaktır. Yine ailenin huzur içinde devamı da onların kalbi olgunluğu nispetinde gerçekleşecektir. Bu sebeple Resulullah Efendimiz kızların eğitim ve terbiyesi hususunda şöyle buyurmuşlardır. Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himaye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lütuf ve evliliklerini devam ettirirse o kimse cennetliktir. Yine Efendimiz, her kim iki kız çocuğunu buluğ çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseye ben şöyle yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir. Bu bakımdan çocuklarımızı bir ibadet vecdiyle yetiştirelim. Onların manevi hayatları hususunda hiçbir gayret ve himmeti esirgemeyelim. Bu gayretlerin mükafatı da şudur. Anne baba kıyamet günü gelir, yapmadığı salih amellerle karşılaşır ve sorar. Ya Rab, ben bunları işledim, bunlar nereden geldi? Bunlar senin yetiştirdiğin, salih evlatlarının getirdiği hediyelerdir buyurulur. Rabbimiz cümlemize yavrularımızın terbiyesi hususunda aralarında adalete riayet edebilmeyi ve onları cennete layık bir surette yetiştirebilmeyi lütfu keremiyle ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2022 sayısından Gönül İkliminden İnciler bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Cennete Layık Bir Evlat Yetiştirebilmek başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak. Bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi de Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Gençleri Dini Hayattan Uzaklaştıran Sebepler başlıklı yazıyı aktaracağız. Ülkemizde uzun senelerdir her yaştan insanımızda, bilhassa gençlerimizde dini yaşama hususunda bir gevşeklik, dini kuralları kulak ardı edip onlara karşı bir umursamazlık görülüyor. Şu açık bir gerçek ki insanlar iman ve amel bakımından ne zamandır çok zayıfladılar. İnanç boşluk kabul etmez. İmanlar zayıflayınca yerini doldurucu, inancı sıfırlayan ateizm veya çarpıtan deizm gibi pek çok akım zuhur etti ve yaygınlaştı. Buna ilaveten ahlaki çöküşteki savruluşlar, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, psikolog kapılarından medet uman, hatta intihara sürüklenerek hayatlarına son verenlerin acınası halleri ülke insanı olarak bizi derinden yaralamakta. Ne yazık ki dindar bir gençlik yetiştirilemedi. Esefle belirtelim ki İmam Hatipliler de bu menfiliklerin dışında değil. Nedir insanımızı, gençlerimizi dinden uzaklaştırıcı sebepler? Biz konuyu iki şekilde incelemek istiyoruz. Dış sebepler, iç sebepler. Dış sebepler. Bilindiği üzere çağ hızla akıyor. İletişim ağlarının geliştiği bir asırda, elbette insanlar arası iletişim kaçınılmaz. Teknolojik gelişmeler, onların olumlu veya olumsuz tesirleri, bırakın gençleri olgun insanlar üzerinde dahi rahatlıkla görülüyor. Ama gençler teknolojiye daha çabuk hakim olduklarından menfi oluşumlar pek tabii onlarda daha çok tesir icra ediyor. Dijital iletişim araçlarının içindeki bilgiler, filmler, oyunlar ve benzeri sosyal medya mecraları, YouTube kanalları, Facebook ortamları, Instagram hesapları ister istemez gençleri sarmalayarak hemen içine alıyor. Büyüklerin "bunlar zararlı, aman bu tür ortamlara girmeyin" demesi çözüm değil. Günümüz dünyasında özellikle gençlerin böylesi iletişim ortamlarından ayrı kalmalarının mümkünatı yok. Eskiden televizyon vasıtasıyla evlerimiz günah yuvası oldu derken, şimdi bu araçlar çok yönlü çeşitlenerek ceplerimize kadar girdi. Peki bu menfilikler karşısında ne yapılabilir? O aletleri şuurlu kullanma tavsiye edilebilir. Bu maksatla okullara medya okuryazarlığı dersi kondu. Ne kadar tesirli orası tartışılır, fakat bu çalışma sahanın menfiliklerini giderme adına bir tuğla koymaktır. Dijital aletlerin zararlarından korunmak için filtre süzgeci getirilebilir ama bu da zaman zaman ters tesir yapabiliyor. En akıllıca yapılacak çalışma o mecralara Müslümanların da girmesidir. Elbette bu iş için büyük emek, gayret ve fedakarlık sarf etmek gerekiyor. Popülist alanlarda dolaşan pek çok saçma ve sapkın görüşlere derhal karşı cevaplar oluşturucu, zihinleri ikna edici, uygun ve doğru muhtevaya sahip bilgileri, küçük çaplı filmleri, videoları sosyal medya ortamlarında şuurlu olarak Müslümanlar da kullanmalıdır. Bu işe özel önem atfedilmelidir. Yapılan çalışmalar gençlerin dilini kullanarak sıkmadan, bunaltmadan hem eğlendirmeli hem düşündürücü olmalı. Bunun için işin dertlileri oturup kafa yormalı, alın teri dökmeli. Kanaatimizce bu iş devrin cihadıdır. Çünkü geleceğimizin teminatı gençlerimiz, elimizden kaymamalı. Böylece gençlerin imani ve itikadi olarak savrulmalarının önüne geçilmiş olur. Diğer dış sebeplere de değinmek isteriz. Gençlerle çok çabuk yakın temasa geçen, onlarla hızlıca maddi ve ruhi bağlar kuran din tahripçisi misyonerler de insanlarımızın dinden uzaklaşmasına sebep oluyorlar. Çağdaşlık ve modernlik adına propaganda yapan, özellikle büyük şehirlerde kendini bu işe adamış kişiler var ve sahalarında oldukça başarılılar. Çünkü genç değişimi seviyor, yeni arayışlar istiyor, dinsiz, keyfi ve özgür davranışlar hoşuna gidiyor. sözde din adına gerçekleştirilen terör olayları, kafa kol kesme hadiseleri kişilerin dinden soğumasına sebep oldu, oluyor. Kişi kendisi İslam'ı bilmediğinden güzel ve mükemmel dinimizi yanlı mihrakların lanse ettiği gibi algılıyor. Zaten adamların tam da yapmak istedikleri bu. Bazıları da İslam'da savaşın emredilmesinden duyduğu rahatsızlık sebebiyle dinden nefret ediyor. Oysa insan her şeyi sorguladığı gibi bu konuyu da sorgulayıp oradaki hikmeti kavrayabilir. Ama kolayına kaçıp dinsizliğe kaymak daha çok işine geliyor. Kimi gençler düzgün bir rol model bulamadığından neye inanıp neye inanmayacağı hususunda tam bir tespit yapamıyor, doğru kaynaklara ulaşamıyor. Neticede bunlar ortama göre dini tercih yapıyorlar. Kimileri insanların kader çizgisinde yaşadıklarına isyan ederek dinden kopuyor. Halbuki bizim dinimizde bir hidayet inancı mevcuttur. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimiz, insanları en güzel dille İslam'a davet ettiği halde iman etmeyen pek çok muhatabı olmuştu. Günümüzde de herkesin Müslüman olması gibi bir şart yoktur, olamaz da. Bir de felsefi boyutta haşa, Allah vardır, yoktur, öldükten sonra hayat var mı gibi tartışmaların çok akıllı olduğunu iddia edenler tarafından ulu orta ve her mahfilde konuşulması da saf zihinleri ifsad ediyor. Oysa ki bu ve benzeri görüşler asırlar boyunca pek çok kez çürütülmüştür. Ancak onların Müslüman bir toplumda inanç esasları üzerinde ilmilik kisvesiyle hoyratça konuşması elbette üzücü ve affedilmez bir haldir. İnsanların bilhassa gençlerin dinden uzaklaşmasında Batı kaynaklı din-bilim çatışmasının tesiri var. Bu düşünceye sahip olanlar dini mistik bir mitoloji olarak ele alıyorlar. Dolayısıyla dini akıl ve bilim dışı olarak görüyorlar. Oysa dinsiz bir hayat insanlara bugün olduğu gibi bencillik ve başıboşluk telkin eder. Buysa hem ferdi açıdan hem de toplum olarak insanlara büyük felaketler getirir. Sosyal medya ortamlarında dinsizlik o kadar teşvik ediliyor, ateizm ve deizm o kadar propaganda ediliyor ki zihninde ve gönlünde bunların alternatifi bulunmayan gençlik bu kadar yaygın bir şekilde anlatılanlara hemen kendini bırakıyor, teslim oluyor. Böylesi gençler ne din konusunda ne de kendisine sunulanlar konusunda aslında tam bir bilgi sahibi değiller. Sorsanız arkasından gittikleri saçmalıklar hakkında bir şey söyleyemiyorlar. Ancak asıl mesele bu bozuk ve batıl inançların ahlaki yozlaşmanın gençlere nasıl yansıtıldığıdır. O sapkın ideolojiler öyle süslü kılıflarla anlatılıyor ki genç o süslemeye, o özendirmeye aldanıyor. Cilalı ambalajlara çabucak kanıyor, sonrasında kayıyor. Hasılı dinden uzaklaşan gençlerin pek çoğunun dini bilgileri zayıf, hatalı ve yetersiz. Bu kişiler hayatı önemsemeyen, günübirlik takılan gençler. Modernlik meraklısı olan bu grup yeni yorumları öğrenme zahmetine girmeden hızlıca dini suçluyor. Dini hayat şartlarına aykırı ve çağ dışı olarak görüyor ve saçma buluyor. Şimdiye kadar insanlara hep özgür olma, kendi ayakları üzerinde durma gibi popülist kültürün telkinleri yapıldığından gençler dinin hayatlarına karışmasını istemiyorlar. Onlar canlarının istediği gibi keyiflerince yaşamanın önünde dini engel görüyorlar. Bu sebeplerle dini çağdaş bulmuyor, eskilerin klasik demode fikirleri olarak değerlendiriyorlar. Maalesef acı tablo budur. Evet, o zaman netice olarak gençlerin iman ve itikatlarını zayıflatıcı, hatta ifsad edici onca menfi sahaya olumlu alternatifler sunulmalı deriz. Yüce İslam dininin güzellikleri günümüzde inançlı olmanın mecburi ve doğru istikamet olduğu, imanın kişiye sağladığı huzur, ibadetlerin kişiye nasıl bir enerji, arınma ve ulvi bir güç kattığı, güzel ahlakın önemi, çağın son teknolojilerini kullanarak bazen açıkça bazen çaktırmadan muhtevaya yedirilerek verilmelidir. İnkarcı akımların sapkınlıkları da bütün netliğiyle gözler önüne serilmelidir. Çağımızın iletişim teknikleriyle gençlere ulaşmanın yolu mutlaka ama mutlaka sağlanmalıdır. Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Gençleri Dini Hayattan Uzaklaştıran Sebepler başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz bugün programımızda son olarak. Şemden Dergisi'nin Mayıs 2022 sayısından aktardık bu yazıları. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.